Ayrım 13, İnfaz, David Baldacci, sayfa 152. Böyle bir şeye hazırlıklı olmayan Decker arkasına yaslanıp bekledi. Bir süre sonra hıçkırıkları yatışınca Mars yüzünü kuruladı, göğsü hızla inip kalkarken yavaşça doğruldu. Kilo kaybetmişti, iştahı da yoktu. Sık sık başının ağrıdığını hatırlıyorum, migrenim var demişti. Hiç hastaneye gitmiş miydi, tedavi olmuş muydu? İnanamıyorum, beyin kanseriymiş ve bana söylememiş. Annem ölüyormuş ve onlar tek çocuklarına bundan tek kelimeyle bile söz etmeyi düşünmemiş. Melvin, senin için şok oldu biliyorum ama annen tedavi olsaydı bundan haberin olurdu değil mi? Bilmiyorum, çok sık evden uzak kalıyordum. Ama annemin saçının döküldüğünü ya da buna benzer bir şey yaşadığını görmedim. Böyle bir şey olsa mutlaka fark ederdim. Annen son zamanlarda çalışıyor muydu? Mars başını kaldırıp baktı. Hayır, babam onun biraz ara vermek istediğini söylemişti. Kazanacağım parayı düşünüp böyle hareket ettikleri sonucuna varmıştım. Ama asla... Mars'ın sesi canlılığını yitirdi. Kasabada doktora giderler miydi? Galiba bir dişçileri vardı. Annem bazen masaj tedavisine de giderdi. Onca iş yüzünden bedeninin kas katı olduğunu söylerdi. Doktorun adını biliyor musun? Hayır. Duraladı. Decker, o zamanlar bütün dünya benim etrafımda dönüyor gibi hissediyordum galiba. Benim için varsa yoksa futboldu, ailemle pek alakam yoktu. Ama onları seviyordum, onlara bakacaktım. Ama kahretsin. Mars yüzünde suçluluk ve ıstırap karışımı bir ifadeyle bakışlarını yere çevirdi. Melvin, genç bir delikanlı için çok fazla şeyle ilgilenmen gerekiyordu. Yerinde olsam kendime bu kadar çok yüklenmezdim. Beyin kanseri, bunun anne ve babamın ölümüyle bir alakası var mıdır sence? Bir bağlantı göremiyorum ama şu anda göremediğim şeyleri bir araya toplasan devasa bir kütüphaneyi doldurur. Mars ayağa kalkıp bir kez daha yüzünü sildi. Decker, beni serbest bırakırlarsa ne yaparım dedi boğuk bir sesle. Sonra varlığından bile haberi olmadığı bir dünyada kaybolmuş küçük bir çocuğun ifadesiyle ona baktı. Bu sorudan rahatsız olduğu anlaşılan Decker hiçbir şey söylemedi. Mars gözlerini yerden ayırmadan gerçek dünyadan ayrıldığımda 22 yaşındaydım. Şimdi 42'yim. O zamanlar çocuktum, şimdi ise yetişkin bir erkeğim. Ama o zamanlar planlarım vardı hem de çok. Şimdi ise ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim bile yok dedi. Decker'a şöyle bir baktı, şaşkın bakışlarını görünce başını çevirdi. Neyse boş ver, bir yolunu bulurum nasılsa, hep bulmuşumdur. Melvin, adımlarımızı birer birer atalım. Melvin dalgın bir tavırla ya evet dedi. Decker öne eğildi. Sıra burada bulunma nedenine gelmişti. Cinayetleri sen işlemedin. Peki ya Charles Montgomery de işlememişse? Mars yüzünde büyük bir şaşkınlık ifadesiyle doğruldu. Ne? Melvin, ya ortada üçüncü bir seçenek varsa, ben bunu öğrenmek istiyorum. Üçüncü seçenek mi? Ailenin son derece belirsiz bir geçmişi var. O zamanlar kimse bu durumu araştırmamış. Çünkü cinayetleri kesinlikle senin işlediğine inanmışlar. Ama ortada çok gedik var. O gediklerden birindeki bir ipucu ailenin neden öldürüldüğünü açıklayabilir. Ne gibi? Bilmiyorum. İyi de Montgomery'e neden inanmıyorsun? Evimi gayet iyi bildiği anlaşılıyor. O ayrıntıları ona cinayetleri gerçekten işleyen kişi anlatmış olabilir. Ama neden böyle bir şey yapsın? İşlemediği cinayetleri itiraf etsin. Çünkü Montgomery zaten ölü bir adamdı. İki cinayeti daha üstlenmiş, üstlenmemiş, onun için hiçbir şey fark etmeyecekti. Onu ikinci kez ölüme mahkum edecek halleri yoktu. Ya birisi karısı ve oğlunun hayatını garanti altına almak yapmasını istemişse? Mars taburesine adeta çöktü. Hayatlarını garanti altına almak mı? Çok büyük paradan söz ediyorsun. Ailem. O kadar çok parası olan biri neden onlarla uğraşmış olsun ki? Ya da onca yıl sonra beni hapisten çıkarmak için çaba sarf etsin. Bunlara verecek cevabım yok. Sadece sorular var. Mars terdi eliyle yüzünü ovuşturdu. Decker, sayende eşekten düşmüş karpuza döndüm. Annemin kanser olduğunu söyledin. Şimdi de bu, dedi öfkeyle. Gerçeği öğrenmek isteyeceğini düşündüm. Saf gerçeği. İşlemediğim bir suç yüzünden 20 yıl hapis yatmış olsam oraya kimin yüzünden ve neden girdiğimi öğrenmek isterdim. Mars birkaç saniye dik dik baktı ona, sonra yavaş yavaş başını salladı. Evet, ben de istiyorum. Söyle bakalım, sana nasıl yardım edebilirim? Annenle ve babanla alakalı olarak hatırlayabileceğim bütün detayları hatırlayarak, söyledikleri veya sana tuhaf geldiğini düşündüğün herhangi bir şey olabilir. Aldıkları mektuplar, gelen telefonlar, bir nedenden dolayı gözüne sıra dışı görünmüş herhangi bir şey. Evinize gelen ziyaretçiler, anne ve babanın gerçekten nereli olduklarını bize söyleyebilecek herhangi bir şey. Bunu biraz düşünmem gerek. Ben bir yere gitmiyorum. Sen de. 21. Bölüm. Milligan kahve fincanını masaya koyup gözlerini karşısında oturan Decker'a dikti. Ekip Mars'ı rehabilitasyon merkezinden taburcu olmasının ardından güvenli eve yerleştirmiş, şimdi de Austin'de Applebee's'de akşam yemeği yiyordu. Dışarıda yağmur şiddetlenmişti. Gün boyunca çalışmış Charles Montgomery hakkında elde ettikleri bilgilerin üstünden geçmişlerdi. Milligan, Montgomery öldüğünde tazminat ödeyecek bir hayat sigortası gerçekten var, dedi. Decker'ın yanında oturan James'in ama sadece 30.000 dolar, dedi. Yine de Regina gibi bir kadın için büyük paradır eminim, diye karşılık verdi Milligan. Davenport, bir ev alıp hayat boyu çalışmayacak kadar değil ama, dedi. Tommy Montgomery abartıyordu belki, diye karşı çıktı Milligan. Sanmıyorum. Milligan, Decker, neden Montgomery'nin yalan söylediğini düşünüyorsun, diye sordu. Haydi ama biz bir ekibiz değil mi? Bilgileri paylaşmamız gerek. Decker çatalını tabağına bırakıp peçetesiyle ağzını sildi. Mesele nakit akışı meselesi. Milligan saldırgan bir ses tonuyla pardon dedi. Karısıyla alakalı olarak mı? Hayır, kocasıyla alakalı olarak. Decker aslında kaburga yemek istese de salata söylemişti. Canının kaburga çektiğini yüksek sesle söylediğinde James'ın verdiği tepki kendini suçlu hissetmesine ve yapraklı sebzelere dönüş yapmasına yetmişti. Son günlerde 8 kilo daha vermişti ve dizleri eskisi gibi sürekli ağrımıyordu. Diğer yandan bir meydan okuma eylemi olarak salatayla birlikte Amstel Light sipariş etmişti. Decker birasını bitirdi ve Milligan'a yapmaktan zevk almadığı bir işi yapan birinin ifadesiyle baktı. Montgomery kasabaya geldiğinde hiç parası olmadığını söyledi. İfadesine göre rehinci dükkanına da bu yüzden gitmiş. Kasabaya boş bir depo ve boş bir mideyle gelmiş yani. Bize Mars'ları öldürdükten sonra alelacele kasabadan ayrıldığından bahsetti. Ne onlardan ne de başkalarından bir şey çalmış. Kasabadan ayrılmadan önce geçici bir işte filan da çalışmamış. Bize olaydan sonra arabasına atlayıp Abilene gittiğini söyledi. Arabayla hiç durmaksızın 3 saatlik bir yolculuk yapmış yani. Peki ne var bunda? Montgomery 77 model V8 motorlu Impala kullanıyordu. Biraz araştırma yaptım. Yeni arabalar otoyolda 25 kilometreyi 3,5-4 litrelik benzinle gidiyor. Aradan 20 yıl geçmiş. Yani o zamanlar 3,5-4 litrelik benzinle taş çatlasa 18 kilometre gidilebilirdi. Bu durumda Montgomery'nin söz konusu yolculuğu yapabilmesi için en az 50 litre benzine ihtiyacı vardı. Ve o zamanlar 3,5-4 litre benzinin fiyatı 1 doların biraz üstündeydi. Bu durumda kasabaya arabasının deposu boşalmış olarak gelen, sonra boş depo ve boş cüzdanla ayrılan bir adam, Abilene kadar olan yolu nasıl benzini bitmeden veya benzin almaya ihtiyaç duymadan gidebilir? Dahası Marsları öldürebilmek için onca yolu kat edip evlerine gitmesi de gerekiyordu. Sadece eve gitmek için bile 8 litreye yakın benzine ihtiyacı vardı. Söyleyin bakalım, böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Davenport ve Jameson birbirlerine baktılar. Bogart boğazını temizleyerek mümkün değil tabii dedi. Bu da Montgomery'nin ya yanıldığı ya da yalan söylediği anlamına gelir. Decker yanıldığını hiç sanmıyorum dedi. Detaylar konusunda son derece kesindi. Bence gerçek durumu gizlemek için uydurduğu hikayede gözden kaçırdığı bir nokta bu. Milligan vay canına dedi. O hikayeyi nasıl uydurmuş olabilir acaba? Hikayeyi birisi onun için yazdı ve ona ezberletti. Benim düşünceme göre çok çocuksu bir tahmin bu. Bir şeylere inanıp hemen sonuca varmışsın gibi geliyor bana. Düşünce şeklimiz arasındaki fark da bu galiba. Milligan bu yorum üzerine yüzünü buruşturup fincanını eline aldı. Unutma, Lucinda'nın kanı Melvin'in arabasında bulundu. Oysa kadın o arabayı hiç kullanmamıştı dedi. O zaman kan oraya nasıl geldi? Montgomery'nin koyacak hali yoktu ya. Tam o sırada Bogart'ın telefonu çaldı. Ajan telefona cevap verdi. Bir süre karşı tarafı dinledikten sonra kapattı. Masada çevresine bakındı. Texas mahkemesi Mars için genel af kararı almış. Mars mahkum olduğu suçu hiç işlememiş gibi temize çıkmış ve hemen serbest bırakılacakmış. Jameson bu harika bir haber dedi. Milligan asık bir suratla masumsa tabii dedi. Masum değilse çok da iyi bir haber sayılmaz. Bogart Alabama'ya gitmek istiyor mu merak ediyorum dedi. Davenport Alabama mı diye sordu neden? Kurbanların aile üyelerinin infazı izleme hakları vardır. Montgomery teknik anlamda Marsların cinayetinden mahkum olmamış olsa da sonuçta bir itirafta bulundu. Mars'ın onun infaz edilirken bir daha görme gibi bir şansı da yok haliyle. Decker gidip Mars'a soralım o zaman dedi. Mars başında Austin'den gelen 3 FBI ajanı olduğu halde güvenli evin bir odasında oturuyordu. Decker, Bogart ve ekibin diğer üyeleri eve geldiklerinde Mars'ı avukatı Mary Oliver'la kucaklaşırken görmüşlerdi. Belli ki kadın da onlar gibi buraya yeni gelmişti. Mars serbest kalmam gibi bir olasılık vardı tabii dedi ama yine de inanmakta zorluk çekiyorum. Oliver sicilinin temizleneceği resmi bir duruşma yapılacak dedi. Ayrıca eyalete dava açtım. En yüksek tazminatı almakta bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Mars'ı tebrik etmelerinin ardından Bogart Montgomery'nin infazının yaklaştığından söz etti. Bazı yerleri aradım. Eğer istersen infazı izlemene izin verecekler. Mars Decker'a baktı. Ne düşünüyorsun? Gitmeli miyim sence? Decker bir an düşündükten sonra hesabı kapatma anlamında sana biraz da olsa faydası dokunacaksa evet dedi. Ama sen cinayetleri Montgomery'nin işlediğine inanmıyorsun öyle değil mi? Yine de yanılıyor olabilirim. Decker duraladı. Alabama'ya gitmemiz için bir neden daha var. Nedir o? Bayan Montgomery. Avukatın sözünü ettiği duruşma ertesi günde hakim olanlar yüzünden özür diler ve Mars'ı resmi olarak tüm suçlamalardan aklarken Mars üzerinde ucuz bir takım elbiseyle Mary Oliver'ın yanında duruyordu. Bay Mars, hayatınızın geri kalanı için iyi şeyler dilemekten başka yapabileceğim bir şey yok dedi hakim. Sonra tokmağını vurdu ve duruşma sona erdi. Mahkeme salonu dışında hepsi de Mars'tan yaşadıkları hakkında birkaç şey söylemesini bekleyen bir muhabir ordusu vardı. Ama Bogart, Decker ve Milligan'ın güç birliği yapması, Decker'ın Mars'ı önlerine uzatılan mikrofon kalabalığının içinden geçirmek için iri cüssesini bowling topu gibi kullanması sayesinde fazla zorluk çekmeden dört çeker araçlarına binebildiler. Adliyeden uzaklaşırlarken Decker, ülkede günün haberi sen olacaksın dedi Mars'a. İnsanların yaşadıklarımı hala önemsiyor olmalarına şaşırdım doğrusu. Öyle ama sadece haberlerde olacağın 24 saat boyunca. Bogart ona bir şey verdi. Mars elindekine baktı. Cep telefonu mu? James'in aslına bakılırsa akıllı telefon dedi. Bununla internete bağlanabilirsin, e-posta yazabilir, mesaj atabilir, Instagram, Snapchat uygulamalarına girebilir, fotoğraf çekebilir, televizyon ve film izleyebilirsin. Ha, bir de insanlarla konuşabilirsin. Yüzünde bir gülümsemeyle, ama cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf göndermek başını belaya sokabilir. O yüzden o işe bulaşma diye ekledi. Mars parmağını telefonun ekranında gezdirdi. Anlaşılan arayı kapatmam için yapmam gereken çok şey var. Decker, böyle bir sorunun olmamasından daha iyidir dedi. Mars artık bir mahkum olmadığından yanında bir muhafız, ellerinde ayaklarında kelepçeler olmaksızın seyahat edebilirdi. United Airlines uçuşu esnasında Decker'ın yanında oturdu. Bogart koridorun diğer tarafında Jameson ve Davenport ise Bogart'ın arkasındaki koltuklardaydı. Milligan Texas'ta kalmak ve vaka üzerinde çalışmaya devam etmek istemişti. Mars pencereden dışarıya baktı. Uzun zamandır uçağa binmemişti. Pek bir değişiklik olmamış. Decker koltuğunu oturma pozisyonuna getirdi ve izin verilen ölçüde geriye aldı. Tek bir fark var, koltuklar biraz ufaldı. Belki de ben irileşmişimdir. Mars pencereden bakmaya devam ederken, Texas'tan ayrılabileceğimi hiç düşünmezdim dedi. Birçok şeyi yapabileceğini düşünmemişsindir eminim. Daha önce hiç infaz izlememiştim. Bu arada bilgin olsun, Montgomery infaz şekli olarak ölümcül dozda ilaç yerine elektrikli sandalyeyi tercih etmiş. Mars dikkatle baktı ona. Neden böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Alabama mahkumlara böyle bir seçme hakkı veriyor. Montgomery'nin seçimi de böyle olmuş. Karısı da orada olacak mı? Böyle bir hakkı var ama gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Gelse de yanında oğlunu getireceğinden şüpheliyim. Peki ya annemle babamın katili o değilse? Başka insanları öldürdüğü kesin ama ölüm cezası yasalar karşısında ispat edilmiş suçlar yüzünden verilmiş durumda. Mars başıyla onayladı. Kaç masum insanın infaz edildiğini düşünüyorsun? Bir kişi bile olsa çok fazla. Kaldı ki birden fazla olduğuna eminim. Ben de o gruba dahil olmaktan kıl payı kurtuldum. Seninle ilk tanıştığımda dediğim gibi gerçekten çok şanssız biriyken şanslı biri oluverdin. Evet, umalım da şansım devam etsin. Mars uçağın ön tarafına baktı. Pilotlardan biri tuvaleti kullanmak üzere dışarı çıkarken uçuş görevlisinin içecek arabasıyla pilot kabininin önünde barikat oluşturmasını izledi. Bunu ne zamandan beri yapıyorlar diye sordu. Decker 11 Eylül'den beri diye karşılık verdi. Ha, doğru ya. Mars bakışlarını Decker'a yönelterek bu seyahatin nedenlerinden birinin Bayan Montgomery olduğunu söylemiştin dedi. Evet. Neden peki? Son birkaç yıldır kocasını ziyaret eden tek kişi o çünkü. Mars tamam da bunun ne önemi var diye sordu. Tüm bunlar bir tezgahsa bu işi telefonla değil, mutlaka yüz yüze görüşerek planlamışlardır. Ve bu anlamda Bayan Montgomery yüz yüze görüştüğü tek kişi. Hapishaneye gitti ve kocasına neler yapması gerektiğini söyledi. Hikayesini doğru anlatsın diye tüm detayları verdi. Aklında iyice yer etsin diye muhtemelen anlatacaklarının üzerinden birçok kez geçmişlerdir. Yani kadının annemle babamı öldüren kimse onunla bir bağlantısı var, öyle mi? Bunu kadın başlattı, kocası değil. Bence öyle, evet. Ama bize kiminle bağlantı kurduğunu söylemeyecek. Decker, hayır, söyleyeceğini sanmıyorum diye karşılık verdi. O zaman ne yapacağız? Kendi başımıza olabildiğince çok şey öğrenmeye ve sonra kadınla yüzleşmeye çalışacağız. Ve dilinin çözülmesini umut edeceğiz ha? Evet, bahsettiğimiz konuyla alakalı bir şeyler hatırlayabildin mi? Uçak Alabama'ya inerken Mars pencereden dışarıya baktı. Çok düşündüm. Doğrusunu istersen tek düşündüğüm şey oydu. Ve Mars sağ kulağının arkasını işaret etti. Babamın tam burasında bir yara vardı. Çocukken görmüştüm. Bir gün yerde oyun oynuyor, alt alta üst üste debeleniyorduk. Bir ara elim yarasına değdi ve ben ne olduğunu sordum. Babam birden öfkelendi. O kadar ki eşek sudan gelene dek beni dövecek sandım. Sonra odaya annem girdi. Olanları görüp babamı sakinleştirdi. Babam o olaydan sonra benimle bir daha asla eskisi gibi olmadı ve saçını uzatmaya başladı.
Yarasını gizlemek için mi?
Evet, en azından ben öyle düşündüm. Annene bu konu hakkında soru sordun mu?
Hayır, çok korkmuştum.
Babamı ilk kez öyle görüyordum. Yani oldukça korkutucuydu.
Decker gözlerini önündeki koltuğa dikti.
İz, yara izi gibi miydi? Tabanca ya da bıçak yarasına mı benziyordu?
Ateşli silah yarası değildi. Daha çok uzun bir kesik gibiydi.
Bıçak yarasıydı demek.
Evet, galiba. Bak, biliyorum bu çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama.
Hiç yoktan iyidir Melvin. Şimdi bunun ne anlama geldiğini anlamalıyız.
13. ayrımın sonu. Sayfa 163.